Ayrım 20.
Ben de anlatmaktan en az o kadar zevk alıyorum, dedi Don Quixote. Evet, devam edelim. Muhterem Montesinos beni kristal sarayın içine soktu. Alt katta inanılmaz derecede serin, baştan aşağı kaymak taşından bir salona aldı. Salonda büyük bir ustalıkla yapılmış, mermerden bir lahit duruyordu. Üzerine boylu boyunca uzanmış olan şövalye, diğer lahitlerde olduğu gibi, tunçtan, mermerden, akikten değil, salt etten ve kemiktendi. Bence sahibinin çok kuvvetli olduğunu gösterecek şekilde biraz kıllı ve damarlı olan sağ eli kalbinin üzerinde duruyordu. Ben daha bir şey sormadan lahitteki adama merakla baktığımı gören Montesinos dedi ki, ''Bu arkadaşım Durandarte'dir. Zamanının aşık ve yiğit şövalyelerinin baş tacı aynasıdır.'' Onu da beni de daha birçoklarını da şeytanın oğlu olduğu söylenen Fransız büyücü Merlin büyü etkisi altında burada tutuyor. Benim fikrimce şeytanın oğlu değildi de deyim yerindeyse şeytandan bir gömlek ötedeydi. Bizi nasıl ve niçin büyülediğini kimse bilmiyor. Bu zamanla ortaya çıkacak. Zannımca oldukça da yakın bir zamanda. Beni şaşırtan şu. Durandarte'nin benim kollarımda can verdiğini, öldükten sonra kalbini kendi ellerimle yerinden söktüğümü adım gibi biliyorum. Üstelik de kalbi gerçekten 2 libre ağırlıkta vardı. Çünkü doğa bilimcilerine göre kalbi büyük olan kişi, kalbi küçük olandan daha cesurdur. Bu böyleyken, bu şövalye gerçekten ölmüşken, nasıl oluyor da şimdi adeta canlıymış gibi ara sıra inliyor, yakınıyor? Bu sözlerin üzerine biçare Durandarte haykırarak dedi ki, ''Ey kuzenim Montesinos, sizden son ricam canım çıktığında kalbimi götürün, Belerma'nın olduğu yere göğsümden söküp bir hançer veya kılıçla.'' Bunu duyan muhterem Montesinos, elemli şövalyenin önünde diz çöktü ve gözlerinde yaşlarla dedi ki, ''Senyor Durandarte, benim sevgili kuzenim, mağlup olduğumuz o meşhum günde bana emrettiğiniz şeyi yaptım. Kalbinizi elimden geldiğince göğsünüzde en ufak bir parçasını dahi bırakmadan oydum. Dantelli bir mendille temizledim. Onu yanıma alıp Fransa yolunu tuttum. Ama önce sizi toprağın sinesine gömdüm. Akıttığım gözyaşları, göğsünüzün içine soktuğum ellerimdeki kanı yıkamaya, temizlemeye yetti. Daha fazla kanıt isterseniz benim canım kuzenim, Roncesvalles'ten ayrıldıktan sonra rastladığım ilk köyde, kokmasın, Senyora Belerma'nın huzuruna vardığında taze olmasa da, hiç değilse kuru olsun diye kalbinize biraz tuz ektim. Bilge Merlin, Senyora Belerma'yı da sizinle benimle silahtarınız Guadiana ile Nedime Ruidera 7 kızı ve 2 yeğeni ile birçok ahbabınız ve dostunuzla birlikte yıllar önce büyüleyip buraya kapattı. Aradan 500 yıldan fazla zaman geçtiği halde aramızdan hiçbiri ölmedi. Yalnız Ruidera ile kızları ve yeğenleri aramızda değiller. Döktükleri gözyaşları Merlin'de merhamet uyandırmış olacak ki onları birer lagüne dönüştürdü. Şu anda yaşayanların dünyasında La Mancha ilinde Ruidera lagünleri diye anılıyorlar. 7 tanesi İspanyol krallarına ait. 2 yeğen de Saint-Jean şövalyeleri adı verilen çok kutsal bir tarikatın üyesi olan şövalyelere ait. Başınıza gelen faciaya aynı şekilde ağlayan silahtarınız Guadiana, kendi adıyla anılan bir ırmağa dönüştü. Toprak satına çıkıp da öteki göğün güneşini gördüğünde sizden ayrılmanın ıstırabıyla toprağın içlerine daldı. Ama tabii akışını engellemesi mümkün olmadığından ara sıra çıkıp kendini güneşe, insanlara gösteriyor. Bahsettiğim lagünler sularıyla onu besliyorlar. Böylece daha çok miktarda su toplayarak debdebe ve azametle Portekiz'e giriyor. Fakat bütün bunlara rağmen nereye giderse gitsin, kederini, hüznünü belli ediyor. Sularında değerli, makbul balıklar değil, sıradan, tatsız, altın tahonunkilerden çok farklı balıklar yetiştirmekle övünüyor. Sevgili kuzenim, şimdi size anlattıklarımı daha önce çok anlattım. Cevap vermediğiniz için ya bana inanmadığınızı ya da beni duymadığınızı düşünüyorum. Bunun da beni nasıl kahrettiğini Tanrı biliyor. Şimdi size bir haber vermek istiyorum. Kederinizi hafifletmese bile hiç değilse arttırmayacak bir haber. Gözlerinizi açtığınız takdirde karşınızda Bilge Merlin'in hakkında onca kehanette bulunduğu müthiş şövalyeyi göreceksiniz. Yani artık unutulmuş olan gezgin şövalyeliği yeniden ve geçmiş çağlardakinden daha gelişmiş şekilde bu çağda dirilten Lamançalı Don Quixote'yi. Onun aracılığı ve yardımıyla üzerinizdeki büyünün kalkması mümkün olabilir. Çünkü büyük kahramanlıklar büyük insanlara ayrılmıştır. Öyle olmasa bile diye cevap verdi kederli Durandarte boğuk ve alçak bir sesle. Öyle olmasa bile sevgili kuzenim, sabredip kağıtları tekrar araştırmaktan başka yapılacak bir şey yok. Sonra yan dönüp her zamanki sessizliğine gömüldü ve tek kelime daha etmedi. Bu sırada çığlıklar, ağlamalar, derin inlemeler ve kederli hıçkırıklar işitildi. Başımı çevirdim. Billur duvarın ardında bir başka salondan iki sıra son derece güzel genç kızın geçtiğini gördüm. Hepsi matem giysileri içindeydiler. Başlarında Türk usulü bağlanmış beyaz türbanlar vardı. İki sıranın en sonunda ağır başlılığıyla dikkati çeken bir hanımefendi vardı. O da siyahlar giymişti. Beyaz başörtüsü yerlere kadar uzanıyordu. Türbanı diğerlerinin türbanlarının iki katı irilikteydi. Kaşları bitişik, burnu biraz yassı, ağzı büyük, dudakları kırmızıydı. Ara sıra görünen dişleri soyulmuş badem kadar beyaz olmakla birlikte aralıklıydı ve pek düzgün değildi. Elinde ince bir kumaş, üzerinde de görüldüğü kadarıyla kuruluğuna bakılırsa bir mumya kalbi vardı. Montesinos bana o sıraya dizilmiş insanların hepsinin Durandarte ve Bellerman'ın efendileriyle birlikte büyülenmiş olan hizmetkarları olduklarını söyledi. Elinde kumaş üstünde kalbi taşıyan da Senyora Bellerma'ydı. O ve nedimeleri haftada 4 gün bu ayini yapıp ilahiler söylüyorlar. Daha doğrusu kuzeninin bedeni ve kederli yüreği üzerine ağlayarak ağıtlar yakıyorlardı. Montesinos, Senyora Bellerma bana biraz çirkin ya da methedildiği kadar güzel değil gibi geldiyse, büyü etkisi altında geçirdiği o kötü gecelerin ve daha da beter günlerin etkisiyle öyle olduğunu söyledi. Gözlerinin altındaki iri mor halkalar ve soluk benzi de bunu açıkça gösteriyordu. Yüzünün sarılığı ve gözlerindeki halkalar kadınlarda olağan olan aylık rahatsızlık yüzünden de değil. Çünkü aylar hatta yıllar var ki bu rahatsızlık kendisini göstermiyor, kapısını bile çalmıyor. Sebebi sürekli ellerinde tuttuğu, genç yaşında ölen aşığının başına gelen faciayı sürekli yenileyen ve hatırına getiren kalbin kendi kalbinde yarattığı ıstıraptır. Öyle olmasa bu yörede, hatta bütün dünyada o kadar övülen meşhur Dulcinea del Toboso bile onun güzelliğine, zarafetine ve cazibesine zor ulaşırdı. Ben bunun üzerine ağır olun Senyor Don Montesinos dedim. Hikayenizi icap ettiği şekilde anlatın lütfen. Siz de bilirsiniz ki bütün karşılaştırmalar çirkindir. Kimseyi kimseyle karşılaştırmanın gereği yok. Eşsiz Dulcinea del Toboso başka, Senyora Doña Bellerma başkadır. Başkaydı. Bu konuyu burada kapatalım. Buna Montesinos şöyle cevap verdi. Senyor Don Quixote, beni affediniz lütfen. Hata ettim. Senyora Dulcinea'nın Senyora Belerma'ya zor ulaşabileceğini söylemekle iyi etmedim. Bir takım ipuçlarından, zat-ı âlinizin onun şövalyesi olduğunuzu anlamış olsaydım, onu cennet dışında herhangi bir şeyle karşılaştıracağıma dilimi ısırmayı tercih ederdim. Montesinos'un yaptığı bu açıklama ve sevgilimin Belerma ile kıyaslandığını duyduğum zaman hoplayan yüreğimi yatıştırdı. Ben yine de şaşırdım dedi Sancho. Zat-ı âliniz nasıl oldu da moruğun üstüne atılıp tekme tokat bütün kemiklerini paramparça etmediniz, tek tek bütün sakallarını yolmadınız? Hayır dostum Sancho diye cevap verdi Don Quixote. Öyle yapmam doğru olmazdı. Çünkü hepimiz şövalye olmasalar da yaşlılara saygı göstermek zorundayız. Özellikle de şövalye ve büyü etkisi altında olanlara. Şunu gayet iyi biliyorum ki aramızda geçen çeşitli soru ve cevaplarda ikimiz de birbirimizden aşağı kalmadık. Bu sırada kuzen söze girdi. Senyor Don Quixote, ben anlayamıyorum. Zat-ı âliniz aşağıda kaldığınız o kısacık süre içinde nasıl o kadar çok şey gördünüz, konuştunuz, cevapladınız? Ben aşağıya ineli ne kadar zaman geçti diye sordu Don Quixote. Bir saatten biraz fazla diye cevap verdi Sancho. Olamaz dedi Don Quixote. Çünkü ben oradayken akşam oldu, sabah oldu. Tekrar 3 kere akşam olup sabah oldu. Yani benim hesabıma göre o ırak ve gizli diyarda 3 gün kaldım. Efendim doğru söylüyor herhalde dedi Sancho. Başına gelen her şey büyü yoluyla olduğuna göre belki de bize 1 saat gibi gelen süre orada 3 gün 3 gecedir. Öyle olsa gerek diye cevap verdi Don Quixote. Peki bütün bu süre boyunca yemek yediniz mi efendim diye sordu kuzen. Ağzıma tek lokma koymadım diye cevap verdi Don Quixote. Karnım da acıkmadı kesinlikle. Peki büyü etkisi altında olanlar yemek yer mi dedi kuzen. Yemezler dedi Don Quixote. Defi hacet de etmezler. Ancak tırnaklarının, sakallarının ve saçlarının uzadığı sanılmaktadır. Peki efendim büyü altındakiler uyur mu acaba diye sordu Sancho. Hayır katiyen diye cevap verdi Don Quixote. En azından ben kendileriyle bulunduğum süre boyunca hiçbiri gözünü kırpmadı. Ben de öyle. Bu duruma tam oturan bir atasözü var dedi Sancho. Körle yatan şaşı kalkar. Zat-ı âliniz aç uykusuz büyülenmiş adamlarla gezin daha. Onlar gezdikçe yememenizde uyumamanızda şaşılacak bir şey yok ki. Sevgili efendim, zat-ı âlinizden af dileyerek söylüyorum. Tanrı yardımcım olsun. Bu anlattıklarınızdan tek birisine inanıyorsam şeytan çarpsın. Nasıl olur dedi kuzen. Senyor Don Quixote yalan söyleyecek değil ya. Üstelik yalan söylemek istese bile bunca yalanı uydurmasına, hayal etmesine fırsat olmadı ki. Efendimin yalan söylediğini düşünmüyorum diye cevap verdi Sancho. Öyleyse ne düşünüyorsun diye sordu Don Quixote. O Merlin'in veya Zat-ı Âli'nizin aşağıda görüp konuştuğunuzu söylediğiniz, bütün o güruha büyü yapan büyücülerin, bütün bu anlattığınız icatları ve daha anlatacağınız birçoklarını zihninize ya da hafızanıza yerleştirdiğini düşünüyorum dedi Sancho. Bütün bunlar olabilirdi Sancho diye cevap verdi Don Quixote. Ama öyle değil. Çünkü ben anlattıklarımı kendi gözlerimle gördüm, kendi elimle dokundum. Montesinos'un bana gösterdiği bitmez tükenmez harikalardan birini sana anlattığımda ne diyeceksin bakalım? Diğerlerini yolculuğumuz sırasında yavaş yavaş zamanı geldikçe anlatacağım. Şimdi hepsini anlatmanın sırası değil. Anlatacağım şu. Montesinos bana o hoş kırlarda keçiler gibi zıplayarak, sekerek giden 3 köylü kızı gösterdi. Onları görür görmez birinin eşsiz Dulcinea del Toboso, ötekilerin de El Toboso çıkışında onun yanında görüp konuştuğumuz 2 köylü kızı olduğunu anladım. Montesinos'a kendilerini tanıyıp tanımadığını sordum. Tanımadığını söyledi. Ama büyü yapılmış soylu hanımlar olduklarını tahmin ediyordu. o kırlarda ilk kez birkaç gün önce görüldüklerini belirtti. Buna da şaşırmamam gerektiğini söyledi. Çünkü geçmiş ve şimdiki çağlardan daha birçok hanımefendi büyüyle çeşitli garip şekillere sokulmuş halde orada bulunmaktaymış. Aralarında Kraliçe Guinevere ve Britanya'dan döndüğünde Lancelot'a şarap döken Kraliçenin nedimesi Quintanonia da varmış. Sancho Panza efendisinin bu sözlerini duyunca ya aklını kaçıracağını ya da gülmekten patlayacağını sandı. Dulcinea'ya sözüm ona yapılan büyünün aslını bildiği, büyücü de hikayeyi uyduran da kendisi olduğu için efendisinin şuurunu tamamen kaybettiğini ve delirdiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde kavradı ve dedi ki ''Sevgili efendim, öteki dünyaya indiğiniz saat ne lanetli bir saat, o gün ne uğursuz bir günmüş. Senyor Montesinos'la karşılaştığınız an ne kötü bir anmış. Zat-âlinizi bize ne halde geri gönderdi? Zat-âliniz burada yukarıda, şuurunuz Tanrı'nın verdiği haliyle tamamen yerinde ne kadar iyiydiniz. Sürekli dersler, nasihatler veriyordunuz.'' Şimdiki gibi akla gelebilecek en büyük zırvalıkları anlatmıyordunuz. Seni tanıdığım için sözlerini aldırmıyorum Sancho diye cevap verdi Don Quixote. Ben de zat-ı âlinizin sözlerine dedi Sancho. Söylediklerim yüzünden ister vurun ister öldürün beni. Siz kendi sözlerinizi düzeltmez, tamir etmezseniz daha da çok söylemeyi düşünüyorum. Hazır küs değilken zat-ı âlinize bir şey sormak istiyorum. Saygıdeğer hanımefendimizi nasıl, nesinden tanıdınız? Konuştunuz mu kendisiyle? Konuştuysanız ne dediniz, o ne dedi? Sen bana gösterdiğinde üzerinde olan kıyafetin aynısını giymişti, oradan tanıdım diye cevap verdi Don Quixote. Ben konuştum ama o tek kelime cevap vermedi. Sırtını dönüp öyle bir hızla koşarak kaçtı ki hızına bir ok bile yetişemezdi. Onu takip etmek istedim, edecektim de. Ancak Montesinos boşuna zahmet etmememi öğütledi. Ayrıca mağaradan çıkmam gereken saatte yaklaşıyordu. Montesinos zamanı gelince kendisinin Bellarmine'ın, Durandarte'nin ve oradaki herkesin üzerindeki büyünün nasıl kaldırılacağından haberdar edileceğimi de söyledi. Orada gördüğüm şeyler arasında beni en çok üzen şu oldu. Montesinos bana bunları söylerken bahtsız Dulcinea'nın iki arkadaşından biri ben geldiğini görmeden yanımda bitiverdi ve gözlerinde yaşlarla alçak ve telaşlı bir sesle dedi ki ''Hanımım Dulcinea del Toboso zat-ı âlinizin ellerinden öpüyor. Nasıl olduğunuzdan kendisine haberdar etmemizi rica ediyor. Çok büyük bir yoksulluk içinde olduğundan zat-ı âlinize iştenlikle yalvarıyor. Lütfedip bu yeni pamuklu eteğin üzerine 6 riyal ya da zat-ı âlinizin yanında ne kadar varsa borç vermenizi rica ediyor.'' Dipnot, bir arkadaş veya ahbaptan mücevher ya da giyim eşyası üzerine borç istemek çok yaygın bir adetti. Kısa zamanda ödeyeceğine de söz veriyor. Gönderilen bu haber beni çok şaşırttı, afallattı. Senyor Montesinos'a dönüp sordum. Senyor Montesinos, büyü etkisindeki soyluların yoksulluk çekmesi mümkün müdür? Buna şöyle cevap verdi. İnanın La Mançalı Senyor Don Quixote, yoksulluk denen şey her yerde vardır, her yere uzanır. Herkese ulaşır, büyü etkisindekileri bile affetmez. Madem Senyora Dulcinea del Toboso bu 6 riyal borcu istiyor, teminat da sağlam gibi görünüyor, vermekten başka yapılacak şey yok. Hiç şüphe yok, büyük bir sıkıntı da olmalı. Ben teminat almayacağım diye cevap verdim. İstediğini de veremeyeceğim çünkü sadece 4 riyalim var. Onları kendisine verdim. Geçen gün yolda gördüğümüz yoksullara sadaka olarak vermem için senin bana vermiş olduğun 4 riyal Sancho. Ve dedim ki, arkadaşım hanımınıza söyleyin çektiği sıkıntılar kalbimi parçalıyor. onu bu dertlerden kurtarmak için Fugger'lerden biri olmayı isterdim. Şunu da söyleyin, ben onun güzel görüntüsünden, akıllı sohbetinden mahrum oldukça sıhhatte olamam, olmamalıyım da. Ona bütün kalbimle yalvarıyorum, lütfedip kendini bana göstersin. Bu zavallı hizmetkarının, bitkin şövalyesinin kendisiyle konuşmasına izin versin. Ayrıca söyleyin kendisine, hiç beklemediği bir anda benim bir ant içtiğimi, bir yemin ettiğimi duyacak. Tıpkı Mantova Markisi'nin yeğeni Bodoen'i dağın ortasında son nefesini vermek üzereyken bulduğu zaman ettiği yemin gibi. Yeğeninin intikamını almaya, intikamını alıncaya kadar da sofrada ekmek yememeye ve saydığı diğer kıvır zıvırı yerine getirmeye ant içmişti. İşte ben de tıpkı onun gibi bu büyüyü bozana kadar durup dinlenmeyeceğim. Dünyanın yedi iklimini Prens Dom Pedro de Portugal'den daha büyük titizlikle dolaşacağım. Hanımıma bütün bunları, hatta daha fazlasını borçlusunuz diye cevap verdi genç kız. Sonra 4 riyali alıp eğilerek selam vereceğine bir takla attı ve 8 karış havaya sıçradı. Sancho bunun üzerine "Hey ulu tanrım!" diye haykırdı. "Böyle bir şey olabilir mi bu dünyada? Büyüler ve büyücüler, efendimin sağlam aklını böyle bir çılgınlığa çevirecek kadar güçlü olabilir mi? Ah efendim, canım efendim, Tanrı aşkına kendinize dikkat edin. Şerefinizi koruyun, aklınızı tüketen, çarpıtan bu saçmalıklara inanmayın." "Beni sevdiğin için böyle konuşuyorsun Sancho," dedi Don Quixote. "Dünya işlerinde tecrübesiz olduğun için biraz zor olan her şey sana imkansız gibi görünüyor. Ama zaman içinde, daha önce de söylediğim gibi, aşağıda gördüklerimden bazılarını sana anlatacağım. O zaman şimdi anlattıklarıma inanacaksın. Gördüklerimin gerçekliği ne itiraz ne de tartışma götürür." 24. Bölüm. Münasebetsiz oldukları kadar bu büyük öykünün gerçekten anlaşılması için gerekli de olan binlerce kıvır zıvıra dair. Bu büyük öykünün aslından, ilk yazarı Seyit Hamit Badincani'nin yazdığı şeklinden çeviren tercüman, Montesinos mağarası serüvenine gelindiğinde sayfa kenarına Hamit'in kendi el yazısıyla şu sözlerin yazılmış olduğunu söyler. Bir önceki bölümde anlatılmış olanları, yiğit Don Quixote'nin gerçekten yaşadığına bir türlü inanamıyorum. Sebebi de şu: şu ana kadar başından geçen serüvenlerin hepsi, gerçekleşmesi mümkün olan, gerçeğe uygun olaylarken, bu mağara serüvenini gerçek olarak kabul edebilmek için neresinden tutacağımı bilemiyorum. Çünkü mantık sınırlarının çok uzağında. Öte yandan çağının en dürüst asılzadesi, en soylu şövalyesi olan Don Quixote'nin yalan söyleyebileceğini düşünmek aklımdan bile geçmez. Kendisi ok yağmuruna tutulsa da bir tek yalan bile söylemezdi. Ayrıca serüveni aktarılan bütün ayrıntılarıyla anlattığını da düşününce, bu kadar kısa zamanda böylesine katmerli bir yalanlar dizisi uydurmaya vakti olmadığını görüyorum. Bu serüven uydurma hissi veriyorsa kabahat bende değil. Ben böylece sahte mi gerçek mi diye yorum yapmadan yazıyorum.